Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini İranlı Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Kerim Mensuri'den dinleyelim.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العلي.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ef, Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler. Ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden, ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi Yüce Allah hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'e 24 Haban 1401 Hicri Kameri, 20 Rebiyosane 1444 ve Miladi 15 Kasım 2022 Salı. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla siyasi analiz Sayın Rahmetullah Şerif ile Londra merkezli yayın kuruluşlarının İran'la ilgili sahte haberlere üzerine yapılan röportaj, İran basınından seçmeler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri, Vahabiyet gerçek mi, bidat mı ve kalıcı öteri isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Hacı Ali Ekber'i küresel emperyalizm İslam İnkılabı ile düşmanlığı zirvede açıklamasında bulundu. Ali Selçuk'e İran yaptırımlara rağmen sürdürülebilir kalkınma yolunda önemli adımlar atmıştır dedi. İran ile Rusya ticari tırların kapılarının elektronik kapatılması için anlaştı. İran ile Venezuela arasında yeni işbirliği belgelerine imza atıldı. Ve Türkiye Savunma Bakanı teröristler saldırının hesabını misliyle ödeyecek dedi şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi, temsilcisi Hücretül İslam Muhammed Cevat Hacı Ali Ekber'i, düşmanların İran'a darbe vurma çabalarını işareti, küresel emperyalizmin İslam İnkılabı'na karşı düşmanlığı, öfke ve kini tavan yaptığını vurguladı. Pazar günü İslam İnkılabı rehberini temsilen üst düzey bir heyet başkanında Sistan ve Beluçistan vilayetini ziyaret eden Hücretül İslam, Hacı Ali Ekber'i vilayetin güvenlik savunucusu şehitlerin aileleriyle görüştü. Hücretül İslam Ekber'i temaslarının devamında Sistan ve Beluçistan'ın ehli sünnet ve Şii alimleriyle bir araya gelerek son sıralarda vilayette yaşanan olayları ele aldı. Heyet ayrıca bir grup hoca ve seçkin şahsiyet ile bu olaylar hakkında görüş tatilinde bulundu. Heyet Başkanı Hücretül İslam Ekber'i bugün de Sistan bölgesinde din insanları, alimler, önde gelen isimler ve çeşitli halk kesimlerinden oluşan bir grupla görüşme yaptığı konuşmada, İran'ın küresel emperyalizm, zalim Amerika ve Şer Siyonistlerin yakasından yapışına temasla, onların bir zaman hiçe saydıkları bir millet tarafından bu şekilde varlıklarının tehlikeye düşeceğine inanmadıklarını söyledi. Hacı Ali Ekber ayrıca ülkedeki son kargaşa eylemlerine temasla kargaşacıların tüm güçleriyle inkılap ve nizama darbe vurmak için harekete geçtiğini ancak hemen değerlere doğru gidip Kur'an-ı Kerim'i hakaret ettiklerini, böylece onların kimler olduğu ve nereden talimat aldıklarının millete netleştiğini ifade etti.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Azerbaycan Cumhuriyeti, Katar ve Irak Dışişleri Bakanları ve Avrupa Birliği Dış İlişkiler Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell ile telefonda görüştü. Haberin ayrıntılarını arkadaşımız aktarıyor.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell ile telefonda görüştü. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan dün akşam saatlerinde Azeri mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra güncel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada taraflar iki ülke ilişkilerindeki son durum, kamuoyunda söylemlerle ilgili rahatsızlık ve diğer sorunların karşılıklı diyalog ve anlayış çerçevesinde çözülmesi gerektiğini ifade etti. Bu konuda iki ülkenin Dışişleri Bakanlığı sözcüleri arasında ilişki kurulmasının faydalı olacağına işaret edildi. Bakanlar iki ülkeyi ilgilendiren hususları da ele alırken temasların sürdürülmesinin önemine dikkat çektiler. İfadelerine yer verildi. Emir Abdullahyan, Iraklı mevkidaşıyla görüşmesinde güvenlik meselesinin bölgede ve iki ülke arasındaki ikili ilişkilerde kilit bir konu olduğunu vurgulayarak, İran iki ülke arasındaki seçkin ilişkilere rağmen Kürdistan bölgesinden tehdit edilmeyi beklemiyor. Bu faaliyetlerden Irak merkezi hükümeti sorumludur dedi. Bakan Emir Abdullahyan ayrıca Irak'ta yeni hükümetin kurulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek İran'ın Irak ile ilişkilerini geliştirme kararlılığını vurguladı. Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin de Bağdat-Tahran işbirliğini ortak güvenliğin garantisi olarak nitelendirerek Bağdat komşularının Irak topraklarından kaynaklı tehdit edilmelerine izin vermeyecek ifadesini kullandı. Öte yandan Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ve yaptırımların kaldırılmasına yönelik yapılan müzakerelerin son durumu ele alındı. Emir Abdullahyan, İran'ın Katar'da düzenlenen Dünya Kupası futbol maçlarını desteklediğini belirterek Katar hükümetine başarılar diledi. Bakan Emir Abdullahyan ayrıca Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell ile görüştü. Görüşmede yaptırımların kaldırılmasına yönelik yapılan müzakereler ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile İran arasındaki işbirliğinin ele alındığı öğrenildi. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri sürüyor. İran Çevre Koruma Kurumu Başkanı Ali Selacike, yasa dışı ve tek taraflı yaptırımlar ve küresel baskılara rağmen sürdürülebilir kalkınma yolunda önemli adımlar atmayı başardığını belirtti. Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenen iklim değişikliği konferansında konuşma yapan Selacike, haksız ve izahatı olmayan zorlayıcı ekonomik yaptırımların İran vatandaşlarının sağlığı ve refahını hedef aldığını ifade etti. Yetkili hava kalitesine iyileştirmek için gereken teknoloji ve ilgili ekipmanlara erişimin yaptırımlar yüzünden ciddi biçimde kısıtlandığını işaretle yasa dışı ve tek taraflı yaptırımlar küresel baskılara rağmen sürdürülebilir kalkınma yolunda önemli adımlar atmayı başardığını belirtti. İran Çevre Koruma Kurumu Başkanı, toplu çabaların gelişmekte olan ülkelerin sürdürülebilir kalkınmasını pratik olarak güvence altına alacak şekilde sonuç vermesi gerektiğinin altını da çizdi.
İran Ticaret, Sanayi, Maden ve Tarım Odası Başkanı Gulam Hüseyin Şafii, İran İslam Cumhuriyeti ile Avrasya Ekonomik Birliği arasında tercihli ticaret anlaşmasının imzalanmasını Rusya başta olmak üzere bölge ülkeleriyle ilişkilerde yeni faslın başlangıcı olduğunu ifade etti. Şafii bugün Tahran'da düzenlenen İran-Rusya İş Forumu'nda yaptığı konuşmada bölge ülkelerinin ortak ve tarihi ilişkilerine dayalı olarak ortak gelecek yaratabileceklerine temasla İran'ın ilkeli yaklaşımının ekonomik bağlara dayalı komşu ülkelerle yapıcı ortaklıktan ibaret olduğunu kaydetti. Şafii, İran ve Rusya'nın dostlar ve stratejik münasebetlerini işaretti. İki ülke halkı ve hükümetleri arasındaki ilişkileri uygun ve iyi niteledi. İran Ticaret Odası Başkanı ayrıca iki ülkenin ithalat ve ihracatının 2021 yılında 4 milyar dolara çıktığını vurguladı. Yetkili İran İslam Cumhuriyeti ile Avrasya Ekonomik Birliği arasında tercihli ticaret anlaşmasının imzalanmasının Rusya başta olmak üzere bölge ülkeleriyle ilişkilerde yeni faslın başlangıcı olduğunu ifade etti.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehdi Seferi İran-Rusya İş Forumu'nda yaptığı konuşma. Affedersiniz. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehdi Seferi İran-Rusya İş Forumu'nda yaptığı konuşmada Rusya gümrüğünün İran'ın ticari tığlarının kapılarının elektronik kapatılmasına dair önerisini kabul ettiği belirildi. Ekonomik işlerden sorumlu İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehdi Seferi bu önerinin hayata geçirmesiyle İran tığlarının kapıları kapatıldıktan sonra Rusya gümrüğünden açılmadan maksata ulaşabileceğini, bu yöntemin geliş gümrükten bir adım daha ileri olup iki ülkeyi serbest ticareti yaklaştırdığını vurguladı. Sefere İran ve Rusya Cumhurbaşkanları arasında ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesi için müzakerelerin işareti bu görüşmelerin sonucu olarak ikili ticaretin ilk adımda 5 milyar dolara yükseldiğini, ilgili bakanların ziyaretleriyle bu bağlamda iyi anlaşma sağlandığını vurguladı. Rusya'nın Tahran Büyükelçisi Alexey Dedov, forumda yaptığı konuşmada İran ve Rusya'nın ticari ve ekonomik ilişkilerinin geliştirmesinin iki ülkenin gündeminde olduğunu vurguladı.
İran'ın Afganistan özel temsilcisi Hasan Kazemi Kumi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İran ile Rusya'nın Afganistan krizini sona erdirme konusundaki ortak kararlılığını belirtti. İran'ın Afganistan özel temsilcisi Hasan Kazemi Kumi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Rusya'nın Tahran Büyükelçisi ile görüşmesini değerlendirdi. Kazemi Kumi'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi. Rusya'nın Tahran Büyükelçisi ile yaptığım görüşmede terörizm ve onun Afganistan'daki destekçileri de dahil olmak üzere işbirliği ve ortak endişeler ele alındı. İstikrar bozucu hareket aralarında IŞİD'in de bulunduğu araçları kullanarak Afganistan'daki krizi sürdürmeye çalışıyor.
İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Aşdiyane, İran ve Venezuela'nın bölgesel ve uluslararası meselelerde yakın ve ortak tutumlara sahip iki bağımsız ülke olduğunu söyledi. İran ile Venezuela arasında madencilik, enerji, petrokimya, ticaret, tarım, bilim ve teknoloji alanlarda ekonomik işbirliği belgesinin imza töreni İran Savunma Bakanı ve İran-Venezuela Ekonomik İşbirliği Komisyonu Başkanı Tuğgeneral Aşdiyane, Venezuela Cumhurbaşkan Yardımcısı, Enerji, Ulaşım ve Tarım Bakanları ve iki ülkenin ekonomik komitelerinin katılımıyla düzenlendi. İran-Venezuela Ekonomik İşbirliği Komisyonu Başkanı Aşdiyane bu törende yaptığı açıklamada İran ve Venezuela 9. Ekonomik İşbirliği Yüksek Ortak Komisyonu toplantısının başarısız şekilde düzenlenmesini memnuniyetle karşıladı. İran ve Venezuela'nın bölgesel ve uluslararası meselelerde yakın ve ortak tutumlara sahip iki bağımsız ülke olduğunu belirten Aşdiyane, bu komisyonun sonuçlarının iki ülke makroekonomik işbirliğinde yeni bir sayfa açacağını ve bu işbirliğini de kamu ve özel sektörde genişletmek için yeni bir fırsat yaratacağına inanıyoruz, dedi.
Bugün sabah Salfit yakınında Karyal Siyonist yerleşim merkezinde gerçekleştirilen bıçaklı eylemde 3 Yahudi yerleşimci öldürüldü, 2 yerleşimci yaralandı. Eylemi gerçekleştiren Filistinli şehit edildi. Medya kaynaklarının verdiği bilgilere göre işgal güçleri Ariel yerleşim merkezinin içinde eylemi gerçekleştiren kişiye ateş ettiler. Siyonistlere ait Kızıl Davut Yıldızı isimli kurum adına yapılan açıklamada yerleşim merkezinin içinde gerçekleştirilen eylemde 3 yerleşimci gazetecinin öldürüldüğü, iki yerleşimcinin de yaralandığı duyuruldu. Batı Şeria ve Kudüs bölgelerinde direniş eylemlerinin, özellikle nitelikli eylemlerin sayısında belirgin bir artış gözlemlendiği olaylarla ilgili raporlarda ve yorumlarda dile getiriliyor.
Türkiye Milli Savunma Bakanlığı İstanbul İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının bedelinin ödetileceğini vurgularken, İstiklal Caddesi'nde bombalı terör saldırısı gerçekleştiren teröristler bunun hesabını misliyle ödeyecek açıklamasını yaptı. Taksim'de İstiklal Caddesi üzerinde meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybederken 81 kişi de yaralandı. Türkiye Savunma Bakanlığı yapılan bu saldırının karşılıksız kalmayacağını vurgularken şu ifadeleri kullandı. Kahraman Mehmetçiğin karşısına çıkmaya cesaret edemeyen, zapta, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde iyice köşeye sıkışan Mehmetçiğin nefesini her an ensesinde hisseden ve alçaklıkta sınır tanımadığını birçok kez tüm dünyaya gösteren azılı bir terör örgütü olan PKK-YPG başta olmak üzere terör örgütlerinin insanlık düşmanı, halk düşmanı olduğunu görmemekte ısrar edenler var. Terörün en acımasız yöntemini kullanarak İstanbul'da masum sivilleri hedef alan teröristler bu saldırının bedelini misliyle ödeyeceklerdir. Bu ülkeden de bu coğrafyadan da yok olup gidecekler. Öte yandan TRT Haber'in bildiğine göre bombacıyı kaçırmak isteyen kişi de yakalandı. Habere göre İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybetti, 81 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin gözaltına alınanların sayısı 50'ye yükselirken en son yakalanan iki şüphelinin Ammar Bir ve kardeşi Ahmet olduğu öğrenildi. Ahmet, C'nin evine götürdüğü terörist Ahlam Albaşır'ı Yunanistan'a kaçırmayı planladığı belirlendi.
Türk Silahlı Kuvvetleri Irak ve Suriye'nin kuzeyinde PKK unsurlarına yönelik operasyon düzenleyerek 6 PKK'lıyı etkisiz hale getirdi. Türkiye Savunma Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde 4 ve Irak'ın kuzeyinde de 2 PKK üyesini etkisiz hale getirdiğini duyurdu. Bakanlık açıklamasında etkisiz hale getirilen PKK üyelerinin operasyon bölgelerine sızmaya çalıştığını kaydetti. Bugün sabah saatlerinde Yunanistan'a firar etmeye çalışan bir PKK üyesi yakalandı. Yakalanan ismin pazar günü İstanbul'da meydana gelen ve 6 kişinin ölmesi ve 81 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan terör saldırısını gerçekleştiren ismi Yunanistan'a kaçırmaya çalıştığı ifade edildi. Bu saldırıyla ilgili Türk güvenlik güçlerince şimdiye kadar 50 kişi gözaltına alınmıştır.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya buğday, ayçiçeği, yağ ve Mısır'da olduğu gibi pirinçte de kriz yaşanması ihtimaliyle karşı karşıyadır. Dünya gübre piyasası da süratle istikrara kavuşturulmalıdır. Aksi takdirde önümüzdeki yıl daha büyük bir gıda krizi yaşayacağız açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde konuşmada dünyada gıda krizinin çok yakın olduğunu işaretti. Bunu önlemek için süratle harekete geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Dünyanın buğday, ayçiçeği, yağ ve Mısır'da olduğu gibi pirinçte de kriz yaşanması ihtimaliyle karşı karşıya olduğunu söyleyen Erdoğan, dünya gübre piyasası da süratle istikrara kavuşturulmalıdır. Aksi takdirde önümüzdeki yıl daha büyük bir gıda krizi yaşayacağız ifadesini kullandı. İhraç edilen tahılın Afrika başta olmak üzere acil ihtiyaç duyan az gelişmiş bölgelere ulaşılması için de harekete geçmeleri gerektiğini ifade eden Erdoğan, gıda krizinin idaresinde olduğu gibi bir enerji merkezi olarak Avrupa başta olmak üzere yakın bölgemizin güvenliğine net katkı sağlıyoruz ifadelerini kullandı. Bu süreçte küresel enerji güvenliğinin tesisiyle tüketicilerin ucuz ve sürdürülebilir şekilde enerjiye erişimlerinin de öncelikli hal aldığını da Erdoğan vurguladı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'nın Bali adasında G20 Liderler Zirvesi'nde Amerikan Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi. Apurva Kempinski'deki görüşme basına kapalı gerçekleştirildi. Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da yer aldı. Beyaz Saray'dan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada Amerikan Başkanı Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaşamını yitirenler için taziyelerini ilettiği belirtildi. Amerikan Başkanı Biden ayrıca Rusya-Ukrayna arasında tahıl koridorunda yaşanan sorunun çözülmesi ve sevkiyatın yeniden başlamasını sağlayan çabası için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Beyaz Saray açıklamasında Biden'ın NATO müttefiki Türkiye'nin yanında olmaya devam edeceğini vurguladığı ve bazı küresel sorunların ele alındığı kaydedildi. Görüşmeye dair Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan da bir açıklama yapıldı. Duyuruda iki liderin ticaret ve güvenlik olmak üzere iki ülke ilişkilerini ele aldığı ifade edildi. Açıklamada Amerikan tarafının yaptığı Biden açıklamalarına ek olarak F-16 konusunda da değinildi. İletişim Başkanlığı Amerikan Başkanı Biden'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkiye ile Amerika arasındaki F-16 sürecine yönetim olarak desteklerinin devam edeceğini söylediği belirtildi. Ayrıca Amerikan Başkanı Biden, Erdoğan ile görüşmesinde İsveç'in NATO üyeliği sürecinde Türkiye'nin önemli bir aktör olduğunu ifade etti. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de bir araya geldi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Herson'un geri alınmasının ardından barış için Rusya'ya baskı yapmanın tam zamanı olduğunu belirterek, dünya liderlerinden ülkesindeki savaşı bitirecek bir planla desteklemelerini istedi. Endonezya'nın Bali adasında yapılan G20 zirvesine görüntülü olarak bağlanan Zelenski, Ukrayna'nın Din Yeper'in sol kıyısına çekilen Rus güçlerinin yeniden toparlanmasına izin vermeyeceğini ve ülkenin kontrolünü tamamen geri alana dek savaşmayı sürdüreceklerini belirtti. Zelenski zirvede liderlerden 10 maddeli barış planını kabul ederek savaşı adil ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ile uluslararası hukuka uygun bir şekilde sona erdirmelerini istedi. Zelenski G20 zirvesine katılan liderlere Rusya-Ukrayna savaşını bitirecek 10 öneriden oluşan barış formülü sundu. Zelenski önerisinde radyasyon ve nükleer güvenliği, gıda güvenliği, enerji güvenliği, tüm mahkumların ve sürgün edilenlerin serbest bırakılması, Birleşmiş Milletler şartının uygulanması, toprak bütünlüğü ve dünya düzeninin sağlanması, Rus birliklerinin geri çekilmesi ve çatışmaların sona erdirilmesi, adaletin iadesi, ekolojik sorunların önlenmesi, gerginliğin engellenmesi ve tarafların savaşın sona erdiğini teyit eden bir belge imzalanma gibi başlıklar kullanıldı. Zirvede bulunan liderlere seslenen Zelenski, G20'yi birkaç kez G19 olarak adlandırdı ve Rusya'nın bundan dışlanması gerektiğini ima etti.
Çin Devlet Başkanı Bali'de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ndeki konuşmasında tek taraflı yaptırımlar ve teknolojik işbirliği alanı dahil tek taraflı kısıtlamaların kaldırılması gerektiğine vurgu yaptı. Endonezya'nın Bali kentinde düzenlenen 17. G20 Liderler Zirvesi'nde konuşan Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Amerika'nın bağımsız ülkelere karşı yaptırım politikasına zımni olarak işaret etti ve Pekin'in yanı sıra İran ve Rusya gibi bağımsız ve Amerika'nın tek taraflılığına karşı çıktıkları için Washington'un yoğun ve yasa dışı yaptırımlarına maruz kalan ülkelere yönelik tek taraflı yaptırımların kaldırılmasına vurgu yaptı. Ukrayna savaşına da dikkat çeken Çin Devlet Başkanı gıda ve enerji güvenliği gibi meselelerin araç, siyaset ve silah olarak kullanılmasının sonuçları hakkında uyarıda bulunarak Çin'in bunun bir silah ve araç olarak kullanılmasına karşı olduğunu ifade etti.
Ve Amerika'da 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınıyla ilgili Temsilciler Meclisi'nde kurulan 6 Ocak Soruşturma Komitesi, eski Başkan Donald Trump'ın ifade vermeyi reddettiğini duyurdu. Komitenin Twitter hesabından yapılan açıklamada, eski Başkan Trump, seçilmiş komitenin ifade vermesi için gelmesini gerektiren mahkeme celbine uymayı reddetti. Avukatları ifade verme konusunda herhangi bir anlaşma yapma girişiminde bulunmadı denildi. Trump'ın 2020 başkanlık seçimlerini bozmak ve yetki devrini engellemek için plan yaptığı savunulan açıklamada, o Amerikan halkına cevap vermekle yükümlüdür. Komite bu davada sonraki adımlara ve eski başkanın itaatsızlığını değerlendirecektir ifadeleri kullanıldı. Amerikan Temsilciler Meclisi 6 Ocak Soruşturma Komitesi, 13 Ekim'deki oturumunda eski başkan Trump hakkında kongre baskını konusunda ifade vermesi için celp çıkarmıştı.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz binlerce Suriyelinin Türkiye'nin yeni askeri silahlar kullanmasını protesto etmesi etrafında. Suriye halkı Türkiye'nin ülkelerini işgal etmesine ve Suriye'nin kuzeydoğusunda kimyasal silahlar kullanmasına yönelik protesto gösterileri düzenledi. Bu hususta binlerce Suriyeli bu ülkenin kuzeydoğusunda Türkiye sınırına yakın bölgede Kamışlı'da bir araya gelerek Türkiye'nin kimyasal silah kullandığını belirterek bu durumu protesto etti. Kamışlı Bölgesi İcra Konseyi Başkanı Talat Yunus şöyle bir açıklamada bulundu. Biz, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kurum ve kuruluşlardan Türkiye'nin bölge ahalisine yönelik askeri saldırılarına karşı kesin bir tutum sergilemelerini istiyoruz. Batı'nın Suriye hükümetine ve halkına savaşta yattığı 10 yıldan fazla bir süre boyunca Türkiye'nin en fazla ekonomik, siyasi ve askeri kayıplara uğradığı gerçeği göz ardı edilmemelidir. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın meşru hükümetini devirmek için krizin ilk 3 yılında birleşen 63 Batılı ve Arap ülkesinden aynı taleplerini sürdüren sadece Türkiye kaldı. Hatta Suriye'nin artık işgalci ülkeler için bir öncelik olmadığı görülüyor. Eskiden Beşar Esad muhalefetine yardım eden Birleşik Arap Emirlikleri gibi bazı Arap ülkeleri bile bugün Türkiye ve Esad muhalefetini giderek daha fazla krize sokmaya çalışıyor ve Suriye ile ikili ilişkiler kurmak için birbirleriyle yarışıyor. Aslında Türkiye Suriye sorununda sonucu belli olmayan bir savaşa girmiştir ve her yönden kaybeden taraf olacaktır.
Bu arada bugün İslam dünyasında Müslüman Kardeşler Hareketi'ne bağlı tek parti olarak Türkiye'nin iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi, Suriye ve Direniş Cephesi'ne karşı ve Şam yönetimine karşı savaşmak için Siyonist İsrail'in müttefiki haline de geldi. Bu, İslam dünyasındaki Müslüman Kardeşler Hareketi'nin destekçileri için net bir mesaj olarak görünmeye başlandı. Bu durumda bazı uzmanlar, Amerika'nın izlediği politikalar nedeniyle Türkiye'nin Suriye'yi işgal etmeye ve bu ülkede çatışmalar yaratmaya devam etmekten başka seçeneği olmadığına inanıyor. Örneğin Suriyeli askeri uzmanlardan Ömer Rahman, Türkiye ancak Amerika kabul ederse Suriye'ye girer veya çıkar diyor. Aynı zamanda bu Suriyeli askeri ve güvenlik uzmanı şunlara inanıyor. Türk kuvvetlerinin Suriye'nin doğusunda bulunan Haseke eyaletindeki Resulayn ve Tel Abyed şehirlerine geldi. 2019 senaryosunu herkes biliyor ve hatırlıyor. O sırada Amerika, Türk kuvvetlerinin ve Türk yanlısı milislerin girişini kolaylaştırmak için kuvvetlerini bu bölgeden şaşırtıcı bir şekilde tahliye etti. Bu arada şunu da söylemek gerekir ki 2011 yılından bu yana Amerika öncülüğündeki batılı hükümetlerin meşru Beşar Esad hükümetine yönelik saldırıları devam etti, belirtilmelidir. Bu süreçte milyonlarca Suriyeli yerinden edildi. Nitekim Aralık 2011'de Suriye krizinin başlaması ve bu krizin uluslararası bir savaşa dönüşmesiyle birlikte o zamanlar 23.500.000 Suriyeli'den 12 milyonu evlerinden oldu. Bunlardan 6.500.000 kişi Suriye dışına kaçtı ve 5.500.000 kişi de bu ülke içinde yerinden edildi. Türkiye dahil birçok ülke siyasi çıkarları için Suriyeli mültecileri her zaman sömürmeye çalıştı. Ancak bu süreç mevcut koşullarda kesin bir sonuca ulaşabilecek gibi görünmüyor.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Hindistan halkının Bin Salman'ın ziyaretini protesto etmesi etrafında. Yeni Delhi ve Mumbai şehirlerinde pazar günü mevcut ayın sonunda Suudi Arabistan Veliahtı Muhammed Bin Salman'ın Hindistan'a yapacağı ziyarete karşı protesto gösterileri düzenlendi. Protestocular Bin Salman'ın Suudi ordusunun Yemen'e yönelik saldırılarını kınayan ve bu ülkedeki muhalefeti bastıran karikatürleri gündeme getirdiler ve bu gezinin iptal edilmesini istediler. Bu protesto gösterilerinde Hindistan bir katil ve suçlu olan Muhammed Bin Salman'ın yeri değil gibi sloganlar atıldı. Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar'ın davetlisi olarak bu ülkeyi ziyaret edecek. Yeni Delhi ve Riyad arasındaki ilişkilerle bağlantılı olarak yatırım çekmeye çalışmak Hindistan Başbakanı Narendra Modi hükümeti için önemli olsa da bu ülkenin insanları için Suudi Arabistan'ın Yemen işlerine yönelik müdahalesi de önemli bir konu sayılır. Bu Hindistan halkına bakış açısından yeni bir bakış açısını da yansıtıyor. Hindistan halkı bu ülkenin hükümetinin insan haklarını ihlal etme pahasına ve Muhammed Bin Salman'ın kana bulanmış ellerini göz ardı etme pahasına her türlü ilişkilerin kurulmasını kabul etmiyor. Genel olarak ne pahasına olursa olsun Suudi Arabistan'dan yabancı yatırım çekmeye çalışmaması gerektiği halk tarafından vurgulanmaktadır. Suudi Arabistan meselesiyle bağlantılı siyasi meseleler üzerine uzmanlar Suudi muhalifi Cemal Khashoggi'nin Türkiye'de öldürülmesi de dahil olmak üzere çeşitli davalarda Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman'ın suç teşkil eden eylemlerini de ele alıyor ve bu davaların önemli olduğunu savunuyor. Siyasi konularda uzman olan Alahi şöyle diyor: Suudi Arabistan'ın duası Vahabiliğe bağlı olmasına rağmen ve Hindistan hükümeti Vahabiliğin bu ülkedeki etkisi konusunda defalarca uyarmasına rağmen Muhammed Bin Salman'ın Yemen halkının ve muhaliflerinin öldürülmesinde işlediği suçlar Suudi Arabistan'ın adını lekelemiş durumda. Arabistan eskisinin Yemen'e yönelik cinayetleri ise gözler önünde.
Son yıllarda IŞİD terör örgütünün adı haberlerde duyulduğunda Hindistan hükümeti Vahabi teoristlerin ve IŞİD'in bu ülkeye sızmasından çok endişeliydi. Bu nedenle yeni Delhi hükümeti bu alanda başarılı bir hamle olarak kabul edilen teoristleri tespit etmek ve onlarla mücadele etmek için Hindistan halkından özellikle bu ülkenin Müslümanlarından yardım almaya çalıştı. Bununla birlikte iktidar partisi BJP, yabancı yatırımları çekme kategorisinde güvenlik hususlarına fazla dikkat etmiyor gibi görünüyor. Bu arada Hindistan halkı Bin Salman'ın Yemen'de işlediği suçları ve cinayetleri de protesto ediyor ve Yeni Delhi hükümetlerinden Suudi Veliaht Prensi'nin ziyaretini iptal etmesini talep ediyor. Hindistan halkı için önemli ve değerli olan Suudi etkisinin de büyümesinin engellenmesidir. Çünkü böyle bir etkinin şüphesiz güvenlik sonuçları da olacak. Hindistan meseleleri konusunda uzman olan Suruş Amiri şöyle diyor: sadece Hindistan halkı değil, Güneydoğu Asya ülkeleri halkı da güvenlik ihlali ve Vahabiliğin Suudi tarafına yayılmasının sonuçlarından her zaman endişe duymuştur. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Yes, certainly. I'm a found member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz. Kıymetli dinleyicilerimiz, bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. İran'da son kargaşa eylemleri sırasında savaş odasına dönüşen yabancı medya kuruluşları kendi hedeflerine ulaşmakta başarısız kalınca birbirine düştüler sevgili dinleyicilerimiz. Eylül ayının sonlarına doğru İran'ın çeşitli noktaları kargaşa eylemlerine sahne oldu. Bu eylemlerin patlak verdiği ilk günlerden itibaren geleneksel ve modern sayılan bazı medya kuruluşlarının kargaşaların yayılmasındaki rolü açıktı. BBC Farsça ve İran International Londra'dan Farsça yayın yapan iki TV kanalı olarak İran'daki itirazları kargaşaya dönüştürmek ve kargaşa eylemlerinin tırmanmasında etkin rol ifa ettiler. Aslında BBC Farsça ve İran International İran'daki kargaşa eylemlerinin arkasında duran ve bu eylemlerin tırmanması doğrultusunda hareket eden Londra merkezli iki televizyon kanalıdır değerli dinleyicilerimiz. Özellikle İran International'ın finans desteği Suudi Arabistan'dan geldiği gerçeği de herkesçe bilinmektedir. Biz bugün sohbetimizde bu iki İran düşmanı televizyon kanalının faaliyetleri ve sistematik bir şekilde yönetilmesiyle ilgili uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaşacağız. Röportajımızda siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerifi bizimle birlikte. Sayın Şerifi hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için efendim. Şimdi son huzursuzlukları biz geçtiğimiz sohbetimizde de sizinle konuşmuştuk. İran'da yaşanan kargaşaları ve isyan hareketlerini özellikle yabancı medya kuruluşları tarafından desteklenen bu isyan hareketler hakkında sizin görüşünüzü almıştık. Ancak şimdi gün geçtikçe bu medya kuruluşları biraz daha sistematik bir şekilde bu kargaşa eylemlerini planlayarak biraz daha şiddet kazandırmaktadır bildiğiniz gibi. Biz burada bunların asıl yöneticileriyle ilgili sizin görüşünüzü almak istiyoruz. Özellikle Londra'da faaliyet yapan İran International gibi bir televizyon kanalının Suudi Arabistan tarafından yönetildiği konusunu Suudi yetkililer inkar etse de artık dünyada herkes bunu biliyor ve bunu gizli bir şekilde yürütmesinin hiçbir anlamı kalmadığı ifade edilmektedir. Son olarak siz bunların yayınlarını özellikle İran'la ilgili gösterdikleri o haberleri, gündemlerini nasıl değerlendirirsiniz efendim?
Yəqin ki, bu yayınlarda və göstərdikləri və nəşr etdikləri xəbərlərdə o şey ki, bəllidir, jurnalist bir işidir. Yəni, normal bir xəbər yayın orqanı demək olmaz. Və əslində, bir terrorist qrupun liderinin bir necə deyirlər, ulaşım imkanına əl tapıb o vasitə ilə bir isyana dəvət təhrik eləmək, dəvət eləmək bir şəbəkəsi və dəstgahına dönmüşdür. Bu məsələ, yəni bu tərif belə deyəndə, bu fəqət mənim ya başqa İranda olan jurnalistlərin və ya siyasi analistlərin baxımından yox, dünyada da hətta İranla müvafiq olmayan və bəlkə ziddiyyətdə olan, amma jurnalistikanın, jurnalizmin və xəbər yayın orqanının standartların bildikləri üçün bu yəni İran internationalı yəqin ki bir normal yayın orqanı tanımırlar və bəlkə onu bir təhrik və isyan amili və vasitəsi kimi tanırlar. Yəni, bu fəqət İrandan baxanda belə görsənmir, dünyadan da baxanda belə görsənir və o cür də tərif olunur. Ona görə çox bədnam bir kanal, yayın orqanı demək olar. Yayın orqanı ki, yox, bir örgüt yayın imkanıdır İran International və İrana qarşı başqa yerlərdən, o cümlədən, BBC-dən ora yığınan və demək olar qovulan bəzi yerlərdən və hətta İranın içindən də müxtəlif dəlillərə görə məsəl üçün siyasi olmasa da başqa cəhətlərdən əxlaqi bir səlahiyyətləri olmadıqları üçün qovulanlar ora yığışıb və əsasən də yığışanlar İran internasionala Səhvinizmin xidmətində olan ya xüsusən İsraildə, Hifada mərkəzi yerləşən bəhayət örgütünün, firqəsinin, mürtəd firqənin mənsublarıdır onlar. Yığışıblar orada və çalışırlar ki, bir yayın organı adı altında İran aleyhine eylemleri ve itirazları daha katılaştırsınlar, isyana döndürsünler ve bu bakımdan da onların emelleri İran için tek yok, belki başka yayın organları, o cümleden bu yakında ile London'da yerleşen bir başka yayın organına mensup olan, yani onların aparıcılarından birinin telefon danışığı anasıyla yayınlandı, ifşa oldu ve orada o dedi ki, İran International normal haber yok, belki İran'ı bölmek için İran'da tam menfi haberleri təxşir edirlər ve belki haber düzeldirlər ve belki milleti bölgülücə ve isyana davet edirlər. O da ki, bu yayın organının Ərəbistan dövləti tərəfindən maliyyələşdirilməyi, onun organizası çox da təəccüblü deyil. Bu təəssüflə müqəddəs torpağa yerləşən, ora hökum sürən ailənin bu günləri İslam düşmənləri ziddinə olduğu bəllidir. Onların, müsəlmanların və Ərəb yarımadasında yaşayan insanların haqları, malları, yeraltı qaynaqlarından əldə elədikləri dolarlar və paralar, onlar bugün İslam və bu bölgə xalqının ziddinə işləyir. Müxtəlif yerlərdə Əl-Qaidənin, Daişimin, terör örgütlərinin yaranmasında, orqanizəsində ya İslam böyük düşmənləri Trump kimi şəxsiyyətlərin cibinə töhməklərində, belə ki, hətta Trump Suudi Ərəbistanı özünün sağlı inəyi sandı və bu təhqiri də onlar çox qeydi xatirinə qəbul elədilər və hətta ona normal bir siyasi etiraz da eləmədilər. Təəssüflə belədir.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde siyasi analist Rahmetullah Şerifi ile konuştuk. Röportajımızda Londra'da faaliyet yapan iki haber kanalının İran'la ilgili sahte haberleriyle ilgili uzman konuğumuzun görüşlerini dinlediniz. Sohbetimizin ikinci ve son bölümünü yarın akşam sizlerle paylaşacağız bu konu hakkında. Bugünkü sohbetimize de son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızla sizlerle beraberiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
İttilat gazetesinde İran'ın Kuzey Irak'ta terör üslerini vurmasının medyada geniş yankı bulması, Siyonist rejim askerlerinin Batı Şeria'ya baskınlarını sürdürmesi gibi haberler göze çarparken, Kudüs gazetesinde Filistin gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas Siyasi Büro Başkanı işgalciler Filistin topraklarından tamamen çıkarılıncaya kadar Kudüs'ün kılıcı Siyonistleri vurmaya hazır olacaktır diye kaydetti. Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Arap ve İslam milletleri arasında birlik ve beraberliğin gereğini vurgulayan bir açıklamada şunları söyledi. Tüm barış, uzlaşma ve müzakere yanılsamaları terk edilmelidir. Çünkü bu rejim sadece kılıç ve silahların dilinden anlıyor. İsmail Haniye, Filistin meselesinin karşı karşıya olduğu zorluklara da değinerek şöyle dedi. Bu zorluklar arasında Siyonist rejimin son parlamento seçimleri ve bu rejimdeki radikal Siyonistlerin zaferi, işgalcilerin Mescid-i Aksa'ya dini egemenlik dayatma girişimleri, ayrıca Filistin meselesinin temel direklerini ve bunların en üstünde mültecilerin geri dönüş hakkını yok etme çabaları gibi meselelere değinebiliriz. Haniye, Kudüs hedef alındığı sürece önceliğimiz ve stratejimiz Kudüs'ün düşmanla olan mücadelemizin merkezi olması olacak ve bu bizi birleştirecektir diye ekledi.
Tahran Radyosu.
Risalet gazetesinde İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun yayınladığı bildiride ülkenin sınır ve iç güvenliğinin İran İslam Cumhuriyeti'nin kırmızı çizgileri olduğunu belirterek, Irak ve Kuzey Irak yetkililerinin sınırların güvenliği doğrultusunda iyi komşuluk yükümlülüklerini yerine getirmeleri çağrısına bulunması, Bahreyn'de göstermelik seçimlere karşı tepkilerin devam etmesi gibi haberler göze çarparken, Keyhan gazetesinde İran'ın Çin Büyükelçisi'nin açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şu satırlar yer alıyor.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Çin Büyükelçisi, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün üyeleri için kazan kazan koşulları sağlamak ve üye ülkelerin bir bölgenin karşı karşıya olduğu sorunların daha iyi çözülmesi amacıyla kurulduğunu, barışı ve dünya düzenini iyileştirmeyi amaçladığını vurguladı. İran'ın Çin Büyükelçisi Muhammed Keşaverzade, Çin Halk Cumhuriyeti gazetesine verdiği demeçte, İran İslam Cumhuriyeti ve Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerle ilgili şunları söyledi. Çin, İran'ın en büyük ticaret ortağıdır. İki ülkenin birbirleriyle iyi ilişkileri var ve iki ülke yetkilileri her zaman birbirleriyle yakın temas halindedir. Bir süre önce iki ülke cumhurbaşkanları Semerkant'ta görüştüler. Keşaverzade, iki ülkenin koronavirüsü aşacağını ve iki ülke arasındaki turizm gezilerini artıracağını umduğunu dile getirerek, İran, Hazar Denizi'nden Fars Körfezi'ne kadar uzanan dört mevsimi olan bir ülkedir. Her şehrin kendine özgü atmosferi vardır ve turistler denizden ve kumsaldan dağlara ve çöle kadar ziyaret etmeyi seçebilirler. Tüm Çinlileri İran'a seyahat etmeye ve İran misafirperverliğiyle seyahatlerinin tadını çıkarmaya davet ediyorum ifadesini kullandı. Keşaverzade, İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'ne katılmasının önemine ilişkin bir soruya yanıt olarak şunları söyledi. Şanghay İşbirliği Örgütü, Orta Asya, Doğu Asya ve diğer bölgelerdeki ülkelerden oluşmaktadır ve İran'ın bu ülkelerle iyi ilişkileri bulunmaktadır. Şanghay İşbirliği Örgütü, İran'ın bu ülkelerle ilişkilerini geliştirmesi için iyi bir platform. Bu örgüt aynı zamanda İran ile bahsi geçen ülkeler arasındaki ilişkilerde ilerlemenin mihenk taşı olabilecek siyasi, ekonomik, güvenlik ve kültürel konularda da potansiyeli sahiptir. Şanghay İşbirliği Örgütü, Batı ülkelerin bulunmadığı tek örgüttür. Gelecekte böyle bir organizasyonun faydalarını göreceğiz.
Camecem gazetesinde Siyonist rejim uzmanlarının bu rejimin karşı karşıya olduğu sorunlarla ilgili değerlendirmesine konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Siyonist İsrailli uzmanlar Siyonist rejim televizyonunda düzenlenen bir programda bu rejim cezaevlerindeki Filistinlerin gücünü göstermesi, Kudüs meselesi ve Batı Şeria'daki durumun Netanyahu ve sağcı kabinesinin karşılaştığı en önemli zorluklar olduğunu bildirdi. Bu arada Siyonist rejimin askeri istihbarat servisinin eski başkanı Tamir Hayman yaptığı açıklamada İran'ın bölgede güçlü konumuna karşın İsrail'in İran'a karşı zayıf konumda olduğunu itiraf etti. Hayman devamında şu itirafta bulundu. İsrail'in İran'a karşı elinde çok az araç olduğunu söylemeliyim.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars'ta Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars'ta Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsur'u kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her zaman olduğu gibi Orta Asya ve Kafkasya bölgesinin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimizde geçen hafta Orta Asya ve Kafkasya bölgelerinde yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıkları ile açıyoruz.
Geçen hafta Orta Asya ve Kafkasya bölgesinin en önemli gelişmesi, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın İran karşıtı söylemleri ve İran'ın buna tepkisiydi. Birlikte dinleyelim.
Son günlerde Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı bazı yorumlarda bulundu. İran İslam Cumhuriyeti son 30 yılda komşu ülkeleriyle dengeli ilişkiler kurmaya çalışmış fakat Tahran'a karşı terör örgütlerine ev sahipliği yapan ülkeler dışında diğer devletlerle dostluk ve işbirliği yoluyla ilişkilere girmiştir. Teröristlere ev sahipliği yapan ülkelerin politikalarını değiştirip iyi komşuluk ilkesini benimsediği zaman İran ile ilişkilerinin geliştiğine tanık olduk.
Bazı durumlarda komşu ülkeler İran'a karşı yıkıcı ve sinsi eylemlere başvurdular. Örnek olarak Suudi Arabistan ile ilişkiler, Riyad hükümetinin doğası ile jeopolitik ve ideolojik rekabet nedeniyle çoğu durumda düşmanca ilişkilere dönüşmüştür. İki ülke arasında gerginliğe ve hatta vekalet savaşlarına tanık oldu. Bazı komşu ülkelerde İran İslam Cumhuriyeti'ne zarar vermeye çalışan yöneticiler olmuştur. Ancak sistem çökünce iki ülke arasındaki ilişkiler iyi seviyeye gelmiştir. Bunun örneği Irak'tır. Azerbaycan Cumhuriyeti'nde son 20 yılda Batı ve Siyonist İsrail'in sahasında oynayarak zaman zaman İran'a karşı adımlar atılmıştır. Bunun karşılığında Azerbaycan Cumhuriyeti iyi ekonomik ilişkilerle ödüllendirilmiştir. Bu konu Bakü'nün İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik dengesiz davranışına tanık olmamıza neden oldu. Elbette ki Azerbaycan Cumhuriyeti yönetimi bu tavrını Batı eksenli politikalar doğrultusunda yürütmektedir.
Batı ülkeler İran'da son iki aydır yaşanan protestolar nedeniyle Tahran karşıtı tedbirlere başvurdu. Şimdi Bakü'de bu bulmacada yer almaya çalışmıştır. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ'ın incisi Şuşa'da 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada bizi zafere götüren güçlü iradeydi, vatan sevgisiydi, askerlerimizin profesyonelliğiydi dedi.
Aliyev İran hakkında şunları ileri sürdü. Gerekirse yine göstereceğiz, istediğimizi alacağız, bunu herkes biliyor ve Ermenistan'ı desteklemek için sınırımızda askeri tatbikat yapanlar bilsin ki bizi kimse korkutamaz. Aliyev'in bu açıklamaları ve tamamen devlete bağlı olan Azerbaycan Cumhuriyeti medyasının İran karşıtı kara kampanyası devam etmesinin ardından İran, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Tahran Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.
İran Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde yayımlanan açıklamada Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Tahran Büyükelçisi, Azerbaycan Cumhuriyeti resmi makamlarının açıklamaları ve Azerbaycan Cumhuriyeti medyasının karalamaya devam etmesine tepki olarak Bakan Yardımcısı ve Avrasya Genel Müdürü Ali Rıza Hakikyan tarafından Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı denildi. Açıklamada Azerbaycan Cumhuriyeti yetkililerinin dostça olmayan açıklamaları ve Azerbaycan Cumhuriyeti medyasının kara propagandasının duyulan rahatsızlık Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçisi'ne iletildi. Beklentimiz bu sürecin en kısa sürede sona erdirilmesi ve tekrarlanmaması için gerekli tedbirlerin alınmasıdır ifadeleri kullanıldı.
Bununla birlikte Bakü yönetiminin aklını başına toplayarak İran karşıtı eylem ve açıklamalarına son vermesi düşünülüyordu. Aliyev, Türk Devletleri Teşkilatı TDT Devlet Başkanları 9. zirvesinde yaptığı konuşmada Türk dünyasının coğrafi sınırları daha geniştir. TDT üyesi ülkelerin dışında yaşayan soydaşlarımızın hak, güvenlik ve milli kimliklerinin korunması, asimile olmamaları gibi konularına artık teşkilatımız bünyesinde her zaman önem verilmesinin zamanının geldiğini düşünüyorum. Genç neslin yaşadıkları ülkelerde kendi ana dillerinde eğitim alma olanakları olmalıdır. Maalesef Azerbaycan Cumhuriyeti sınırları dışında yaşayan 40 milyon Azerbaycanlının büyük çoğunluğu bu olanaklardan yoksundur. Türk devletlerinin dışında yaşayan soydaşlarımızın ana dillerinde eğitim almaları daima teşkilatımızın gündeminde olmalıdır. Bu yönde gerekli adımlar atılmalıdır. Azerbaycan, yurt dışında yaşayan Azerbaycanlıların hak ve özgürlüklerinin, güvenliklerinin sağlanmasına özel önem vermektedir. Biz, kaderin hükmüyle Azerbaycan'dan ayrı düşen soydaşlarımızın dilimizi, kültürümüzü, geleneklerimizi korumaları, tarihi vatanlarıyla bağlarını hiçbir zaman koparmamaları için çabalarımızı sürdüreceğiz, dedi.
Tahran Radyosu.
İlham Aliyev'in açıklamaları İran'ın iç işlerini karıştırmaya çalıştığını gösteriyor. Resmi makamlar ve Dışişleri Bakanlığı'nın bu konuda atması gereken adımların dışında Aliyev'in geçen haftaki İran karşıtı açıklamalarının son iki aydaki birkaç gelişmeyle ilgili olabileceği görülüyor. İran'da son iki aydır Batı ile bölgedeki bazı ülkelerin tam desteğiyle ortaya çıkan kargaşalar sonucu Batılılar olayları şiddete dönüştürerek Suriyeleştirme projesini takip etmeye çalıştılar. Ancak bunda başarısız oldular. Bu olaylarda Batı farklı ülkelere çeşitli görevler verdi. Suudi Arabistan İran International adlı medyasını kullandı ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ise İran'a silah yönlendirme yerine dönüştü. İlham Aliyev de olaydan geride kalmamak için İran karşıtı açıklamalarda bulundu. Azerbaycan Cumhuriyeti medyası da sahte Güney Azerbaycan bölgesi konusunu gündeme getirdi.
İran'daki Şah-ı Çırak Türbesi'ne düzenlenen terör saldırısında dahli olanların tutuklanması da önemli bir faktördür. Bakü yönetimi cinayetin ana koordinatörünün Azerbaycan Cumhuriyeti'nden İran'a giriş yaptıktan sonra gözaltına alınmasından rahatsız olmuştur. Onlar birinci etapta Azerbaycan'ı istikrarsızlaştırmayı amaçlayan ve İran ile Suriye'de eğitim gördüğü iddia edilen bir terör grubunun tutuklandığı haberlerini yayınlayarak İran'ın açıklamasına yanıt vermeye çalıştı. İkinci aşamada ise Aliyev İran karşıtı sözlerini ekledi.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın İran ziyareti ve Kafkasya'daki gelişmelere dair Cumhurbaşkanı Reisi'ye bilgi sunması ve Kafkasya meselelerinde İran'ın önemli ve etkin rolünü yaptığı vurgu Bakü yönetimini rahatsız etti. Devrim Muhafızlar Ordusu Ekim ayında Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan sınırı yakınında düzenlediği askeri tatbikata Aras Nehri üzerinde seyyar köprü kurma tatbikatı yaptı ve bu da bir başka tepki nedeniydi. Bunun Azerbaycan Cumhuriyeti hükümetine net bir mesaj vardı. Bakü tarafı ise Aras yakınlarında bir tatbikat düzenleyerek İran'a cevap vermeye çalıştı ancak bu eylemin pek etkisi olmadı.
İran İslam Devrimi liderinin yanı sıra ülkenin siyasi ve askeri yetkilileri Kafkasya'da jeopolitik değişimler ile haritanın değişimine karşı olduğunu dile getirdi ve buna vurgu yaptı. Söz konusu konular Aliyev'in son günlerde İran'a yönelik açıklamalarının sebebi sayılır. Bazı gelişmelerin devam ettiğine göre Azerbaycan Cumhuriyeti makamlarının İran karşıtı söyleminin sürmesi bekleniyor.
Bu bağlamda Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yönetimi iki komşu ve Müslüman ülkesi arasında gerginliği tırmandıracak doğrultuda adım atarak İran'ın Bakü Büyükelçisini dışişlerine çağırdı. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Tahran Büyükelçisi'nin İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmasının ardından Bakü yönetimi de İran'ın Bakü Büyükelçisi Seyyid Abbas Musevi'yi Cuma günü Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak Bakü'nün İran İslam Cumhuriyeti'nin sınırda askeri tatbikat düzenlenmesinden dolayı rahatsızlığını ilan ederek İran medyasının Azerbaycan Cumhuriyeti aleyhinde propaganda yürüttüğünü, ayrıca Aliyev yönetimi karşıtı isimlerin İran'da ikamet ettiğini ileri sürdü.
Uzmanlar Aliyev yönetiminin İran'a karşı yaptığı kara propaganda ve mevcut gerçeklerini kendi denetimindeki medya ile ters yüz ederek İran'ı ilgi odağına yerleştirmeye gayret gösterdiğini bildiriyor. Aliyev yönetimi kendi denetimindeki medya üzerinden ve Türkçü ve uluslararası harekete bağlı uzmanların ağzıyla İran topraklarına yönelik tehditlerde bulunarak güç gösterisinde bulunmaya çalışmıştır. Kuşkusuz Aliyev yönetiminin İran'a karşı ilan ettiği politika diğer devletler tarafından ona dikte ediliyor. Bakü yetkilileri geçtiğimiz aylarda bölge dışı hareketlerin kararlarını reddetme gücünü kaybettiğini kanıtlamıştır. Esasında yabancı ülkeler Bakü yönetimi adına karar veriyor. Aliyev yönetiminin İran'a karşı kullandığı sözler ve attığı adımlar da bu çerçevede değerlendirilebilir.
Kuşkusuz bu olumsuz süreç pek devam edemez. Yabancı devletlere dostluk eli uzatıp Bakü yönetiminin Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Müslüman halkının çıkar ve ulusal menfaatleri aleyhinde attığı adımlar yanlış ve ilkesiz bir yaklaşım sayılıyor. Aliyev yönetimi çok geçmeden başka ülkelere bağımlı olmakla bölgede güç gösterisinde bulunamayacağı ve diğer ülkeleri tehdit edemeyeceği kanaatine varacaktır.
Değerli dinleyiciler, Kafkasya ve Orta Asya Gelişmeleri isimli sohbetimizi dinlediniz.
Sizlerden ayrılmadan önce www.parsuzeli.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Esen kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Vahabilik gerçek mi, bid'at mı?
Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an'ı insanlara, düşünen ve tabiatını çirkinlikten uzak tutan insanlara hidayete vesile olsun diye indiren Allah'ın adıyla.
Vehhabilerin sevgili İslam peygamberine ve masum imamlara tevessül etmeyi haram saydıklarını ve bu esasa göre bu büyüklerin kabirleri üzerine inşa edilmiş olan bütün binaları yıktıklarını ve elbette ziyaretçilerin canları ve mallarını kendileri için helal gördüklerini söyledik.
Daha önce Vehhabilerin bu inancının nedenlerinden bazılarını inceledik ve diğer nedenler hakkında daha fazla konuşmaya karar verdik.
Selefilerin tevessülü haram olarak görme sebeplerinden biri, Müslümanların hali hazırda yaşamayanlara tevessül etmeleridir. Vehhabiler açısından ölüye tevessül etmek, aslında boş bir şeye hitap etmek ve boş bir şeyden istemektir. Ve kesinlikle bu anlamsız bir iştir. Muhammed bin Abdülvehhab şöyle diyor. Yaşayan bir kişiye tevessül etmekte bir sakınca yoktur. Ancak ölüye yapılan tevessül yok olmuşa hitap etmektir ve boş ve çirkin ve kınanması gereken bir eylemdir.
Şimdi Kur'an'ın Ali İmran suresinin 169. ayetini dinleyin. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar diridirler. Allah'ın lütuf ve kereminden kendilerine verdikleriyle sevinçli bir halde Rableri yanında rızıklara mazhar olmaktadırlar.
Ve yine Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim ve diğer sahihlerden dinleyelim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bedir Savaşı'nın bitmesinden sonra düşmanın ölülerine tek tek seslendi ve hepsine şöyle buyurdu. Tanrınızın vaat ettiğine ulaştınız mı? Ben Allah'ımın vaat ettiğini hakkıyla ve doğru bir şekilde teslim aldım. Sonra onları İslam'ı yalanladıkları ve peygamberine muhalefet ettikleri için ayıpladı. Sevgili Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesi, Resulullah'ın yerdeki ölülerle bu konuşmasına şaşırdı ve "Ey Allah'ın Resulü, ölüleri çağırıyor ve onlarla konuşuyor musun?" diye sordu. Resulullah şöyle buyurdu, "Bu ölüler söylediklerimi sizden daha iyi duyuyorlar fakat cevap veremezler."
Bu nedenle ölüler yok olmuş şeyler olarak sayılamazlar. Ancak ister mutlu insanlar olsunlar, ister kafirler ve dini inkar edenler olsunlar, Araf dünyasında diridirler ve yaptıklarının mükafatını ve cezasını görürler. Onlar Araf dünyasında iyi yahut kötü amellerinin gerçeğini görürler ve ölümden önce bilmedikleri gerçekleri ölümden sonra görürler. Dolayısıyla İslam'ın öğretilerine göre ölüler dünyanın gerçeklerini maddi hayatta yaşayanların çoğundan daha iyi anlarlar.
İşte bu yüzdendir ki Şafii bilim insanı İmam Gazali'ye göre ölümü yokluk sananlar, dinsiz, Allah'ı ve ahireti inkar eden kişilerdir. Onlar Allah'ın ölümden sonraki hayat vaadini inkar etmeselerdi, ölümü asla bir yok oluş olarak görmezlerdi. Ayrıca Suriye'nin önde gelen Şafii alimlerinden biri olan İmam Nevevi, eserlerinde başta Peygamber Efendimiz olmak üzere, peygamberlerin kabirleri yanında durduğumuzda onlardan Allah katında hacetlerimizin karşılanması için dua etmelerini istememizin müstahap olduğunu tavsiye etmiştir. Çünkü onlar Rableri katında diridirler.
İbn Teymiye ve Bin Abdülvehhab, sahabenin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den yaşarken hacet dilediklerini ancak peygamberin vefatından sonra kabrinin yanında asla bir talepte bulunmadıklarına, hatta kişilerin peygamberin kabrinin yanında dua etmek için durmalarını bile engellediklerine inanırlar. Ebu'l-Fazl Beyhaki, Bin Ebi Şeybe ve Ahmet bin Zeyni Dehlan gibi büyük tarihçi ve muhaddisler, çeşitli hadislere değinirlerken sahabenin Peygamber Efendimiz'e tevessül etmesine dair bazı vakaları anlatmış olmaları rağmen Vehhabiliğin kurucuları ile onların büyükleri ve görüş sahiplerinin böyle bir iddiayı neye dayanarak ileri sürdükleri belli değildir.
Mesela Ömer'in halifeliği döneminde insanların kıtlık çektiğini rivayet etmişlerdir. Bilal bin Haris, Peygamber Efendimizin kabrinin yanına gitti ve şöyle dedi. Ya Resulullah, Allah'tan ümmetin için yağmur iste çünkü herkes yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun rüyasına geldi ve yağmur yağacağını buyurdu.
Tahran Radyosu.
Ayrıca Osman'ın halifeliği döneminde fakir bir adam hacetini Osman'a söyledi. Osman ona şöyle dedi: abdest al ve camide namaz kıl ve namazdan sonra de ki, ya Rabbi, rahmet peygamberi olan peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vasıtası ile sana yöneliyorum. Ey Muhammed, senin aracılığınla Rabbine yöneldim ve senden hacetimi yerine getirmeni istiyorum. O adam Resulullah'a tevessül etti ve haceti yerine geldi.
Başka bir rivayet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendisinden önceki peygamberlere tevessül ettiğini göstermektedir. Rivayete göre Hazreti Amine sallallahu aleyha'nın vefatından sonra İslam peygamberine annelik etmiş olan tek kişi olan Hazreti Ali aleyhisselamın annesi Fatıma binti Esed vefat etti. Daha sonra Resulullah onu gömerken şöyle dua etti: ey Allah'ım, senin peygamberin hakkı ve benden önceki peygamberlerin hakkı için annem Fatıma binti Esed'i bağışla ve yerini genişlet.
Buraya kadar anlattıklarımızın tümüne göre peygamberlere ve imamlar aleyhisselama tevessül etmek tamamen İslam peygamberinin yöntemine uygun bir eylemdir. Ve Vehhabilerin aksine geçmiş dönemde yaşamış olan kişiler de hiçbir zaman bunu inkar etmedi.
Esasen imamlar ve İslam peygamberine vefatlarından sonra tevessül etmek nasıl mümkün olmayabilir yahut kötü olabilir? Halbuki onlar daha doğmadan ve bu toprak dünyaya ayak basmadan önce Allah tarafından ilgi görürlerdi ve Allah'ın peygamberleri onların vasıtasıyla Allah'a yakınlık ararlardı. Bu iddianın kanıtı Kur'an-ı Kerim'in bir ayetidir. Yüce Allah Bakara suresinin 37. ayetinde şöyle buyurmaktadır: bunun üzerine Adem Rabbinden bazı kelimeler aldı. Bunlarla tövbe etti. Rabbi de onun tövbesini kabul buyurdu. Şüphesiz o tövbeleri kabul buyuran ve rahmeti sınırsız olandır.
Şii mezhebinin mercileri, alimleri ve müfessirlerinin bu ayet hakkında ne düşündüklerinin dışında birçok sünni büyük, Hazreti Adem aleyhisselamın tövbesinin kabulüne yol açan sözcüklerin Ali Aba'nın 5 üyesinin isimleri olduğuna inanmaktadır.
Sünnilerin güvendiği büyüklerden ve müfessirlerden Celaleddin Suyuti bu ayetin tefsirinde şöyle diyor: İbn-i Neccar, İbn-i Abbas'tan şöyle rivayet etmiştir: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bu sözcüklerin gerçeği hakkında sorulduğunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanıt olarak şöyle buyurdu: Hazreti Adem aleyhisselam tövbe etmesinin yanı sıra Allah'a Muhammed, Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin aleyhisselam üzerine yemin ettirdi ve bu sırada Yüce Allah onun tövbesini kabul etti.
Ayrıca Allah Nuh kavminin hikayesini ve başlarına gelen azabı Kamer suresinin bazı ayetlerinde anlatmaktadır ve sonra şöyle buyuruyor: ve onu tahtalar ve mıhlarla yapılmış gemide taşıdık.
İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bu ayet hakkında şöyle buyuruyor. Bu ayette elvah geminin tahtalarını kastediyor ve dosor bizi Ali Aba'nın 5 üyesini kastediyor. Eğer biz olmasaydık gemi hareket etmezdi. Bu gerçek arkeolojik kazılarla da kanıtlanmıştır. Ağrı Dağı'nda savaş gemisi büyüklüğünde ve yapımında birçok metalın kullanıldığı devasa bir geminin kalıntıları keşfedilmiştir. Arkeologlar bu garip geminin bulunduğu bölgede aradan binlerce yıl geçmesine rağmen üzerinde kalan satırların hala okunabilen bir yazıt buldular.
Rus ve Çinli yazı uzmanları ve dil bilimcilerden oluşan bir heyet bu yazıtı tercüme etmeye çalıştı ve çok garip bir sonuç elde edildi. Yazıta şunlar yazılmıştı. Ey Tanrım ve ey Yardımcım, rahmetin ve lütfunla bana yardım et. Ve hepsi büyük ve değerli olan ve sayelerinde dünyanın ayakta olduğu Muhammed, Ali, Hasan, Hüseyin ve Fatıma olmak üzere bu kutsal nefislerin hatırı için İsimlerinin şerefine bana yardım et. Beni doğru yola ancak sen yönlendirebilirsin. Bütün bu alametler varken tevessül inancını bid'at ve küfür ve şirk olarak değerlendirmeye yer kalır mı? Belki bu inancın kökü dinden başka bir şeye dayanıyor ve belki buna inananların kendileri için başka endişeleri var.
Değerli dinleyiciler, Vehhabilik Gerçek mi Bid'at mı adlı programımızın bir başka bölümünü dinlediniz.
Bu programda bizimle birlikte olduğunuz için size teşekkür ediyoruz. Bizi www.parsuzey.com üzerinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz.
Tekrar buluşmak umuduyla esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere aktarıyoruz. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, tevhidi ve adil bir toplumun oluşturulmasının Mehdeviyetin müjdesini verdiği şey olduğunu, tüm peygamberlerin bunun için geldikleri ve bi'setlerin sebebi olduğunu belirtiyor. Bugünkü sohbetimizde bu konuya değineceğiz. Mehdeviyetin müjdelediği şey, tüm peygamberlerin, tüm bi'setlerin onun için olduğu, bunun ise tevhidi bir dünya olduğu ve adalete ve Allah'ın insanda yarattığı tüm kapasitelerin kullanılmasına dayalı olduğu şeydir. Böyle bir dönemdir işte, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur dönemi. Tevhidi toplumun dönemidir. Tevhidi hakimiyetin dönemidir. Gerçek maneviyat ve dinin insanların tüm yaşamına gerçek hakimiyeti dönemidir. Ve adaletin tesisi bu kelimenin tam ve kapsamlı anlamıdır. İşte peygamberler bunun için gelmişler. İnsanlığın tüm bu asırlarda peygamberlerin öğretilerinin gölgesinde yaptığı tüm hareketlerin Hazreti Mehdi aleyhisselam döneminde yüce hedeflere doğru uzanan asfaltlı geniş bir yola doğru harekettir ki insan o caddede hareket edeceğini mükerrer arz etmişizdir. Tıpkı dağlarda ve zorlu yollarda ve bataklıklarda ve dikenle dolu yollarda bazılarının kılavuzluğu ile kendilerini ana yola ulaştırmak için hareket eden bir topluluk gibi. Ana yola vardıklarında yol açıktır. Sırat-ı mustakim aydındır. İçinde hareket etmek kolaydır. Onda kolaylıkla hareket ederler. Ana yola vardıklarında hareketin duracağı yoktur. Hayır, artık yüce ilahi hedeflere doğru hareket yeni başlıyor. Zira insanın kapasitesi tükenmeyen bir kapasitedir. Evet değerli dinleyicilerimiz, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarıyla ilgili olan Kalıcı Itır isimli kısa sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsodi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395 6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parsodi.com adresini yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82 ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.
Thank you.